Ayrım 39.
Artık bana ve okuyucularıma çoktan sonuçlanmış gözüken eski bir oyunda hangi taşın yerine konmuş olduğuna hiç de farkına varmadan çok önceden öngörülmüş hangi hamleleri yaptığıma yeniden dönmek istemediğim için fotoğraflardaki yüzlerde gördüğüm harflerden söz etmeyecektim hiç. Ama şatodaki kale demem daha mı yerinde olurdu acaba? Bitip tükenmeyen gecelerin birinde bana gösterilen bütün yüzleri aynı kararlılıkla geri çevirdiğimde sonraları kurmay albay olduğunu öğreneceğim bir MİT görevlisi harfleri diye sordu bana. Harfleri de göremiyor musunuz hiç? Profesyonel bir olgunlukla ekledi. İnsanın bu ülkede kendisi olmasının ne kadar zor olduğunu biz de biliyoruz. Ama siz de bize biraz yardım etseniz. Bir gece Anadolu'daki tarikat kalıntılarında Mehdi inancının nasıl hala sürdüğünü, istihbarat çalışmalarının sonuçlarını değil de kendi karanlık ve tatsız çocukluk anılarını anlatır gibi dinlendiren tombul bir yarbayın çıkarsamalarını dinlemiştim. Gizli Anadolu yolculuklarında Celal bu irticai kalıntılarla ilişki kurmaya çalışmış, Konya'nın kenar mahallelerindeki bir araba tamircisinde ya da Sivas'ta bir yorgancının evinde bir takım uykuda gezerlerle buluşmayı başarmış, kıyamet gününün işaretlerini yazılarına koyacağını ama beklemeleri gerektiğini söylemişti onlara. Tepe gözlerden, suları çekilmiş boğazdan, kılık değiştiren paşalardan, padişahlardan söz ettiği yazılar işte bu işaretlerle kaynaşıyordu. Bu işaretleri en sonunda çözebildiğini açıklayan çalışkan memurlardan biri, Celal'in öpüş başlıklı yazısının paragraf başlarındaki harflerle kurulacak akrostişlerin muammayı çözeceğini bütün ciddiyetiyle söylediğinde, biliyordum demek gelirdi içimden. Hümeyni'nin kendi mücadele ve hayatını anlattığı kitabının adının Keşfül Esrar olmasındaki anlamı ve adamın Bursa'daki sürgün yıllarında şehrin karanlık sokaklarında çekilmiş fotoğraflarını bana gösterdiklerinde de neyi işaret etmek istediklerini gayet iyi anlayarak biliyorum demek isterdim. Ben de onlar gibi Celal'in Mevlana yazılarının arkasındaki kayıp kişiyi ve kayıp esrarı biliyordum. Celal'in kayıp bir esrarı teşhis etmek için onların deyişiyle vidaları gevşediği ya da hafızasını kaybettiği için kendini öldürtecek birini aradığını Gül'ü eline söylediklerinde ya da Celal'in kara ağaçtan dolabının derinliklerinde bulduğum fotoğraflardaki o kayıp ifadeli, hüzünlü, kederli kişilerden birine çok benzeyen bir yüz önüme konmuş fotoğraflardan birinde karşılaştığımda da gene biliyordum demek gelirdi içimden. Boğaz sularının çekilmesi üzerine yazdığı yazıda çağırdığı sevgililerinin, bir öpüşme hayaliyle yazdığı yazıda seslendiği hayali karısının, uyku öncesi düşleri içerisinde karşılaştığı kahramanların da kim olduklarını bildiğimi söylemek isterdim. Celal'in yazılarının birinde sözün ettiği sinema gişesindeki soluk yüzlü Rum kızına vurularak deliren bilet kara borsacısının aslında kendilerine bağlı bir sivil polis olduğunu alayla hatırlattıklarında ve gecenin geç saatlerinde aramızdaki sihirli ayna yüzünden biz onu görebildiğimiz ama o bizi göremediği için daha da huzursuzlaşan sanığın dayaktan, işkenceden ve uykusuzluktan bütünlüğünü, sırlarını ve anlamını kaybetmiş yüzüne uzun uzun baktıktan sonra onu da tanıyamadığını söyleyince ben, aslında Celal'in yüzler ve haritalar üzerine yazdıklarının sıradan bir numara olduğunu, bu ucuz yöntemle kendisinden bir sır, bir emanet, bir ortaklık işareti bekleyen okurlarını aldatıp mutlu ettiğini bana açıkladıklarında, söylediklerine inanmamama rağmen gene biliyordum demek gelirdi içimden. Belki de bildiğimi ya da bilmediğimi onlar da biliyorlardı da bir an önce işlerini bitirmek istedikleri, yalnız benim değil, bütün gazete okurlarının, bütün vatandaşların, akıllarının bir köşesinde kıpırdanan kuşkuyu büyüyüp filizlenmeden kurutmak istedikleri için, hayatlarımızın kara zifti ve boz tortusuyla örtülmüş esrarı, Celal'in kayıp ve kara esrarını bizler keşfetmeden önce öldürmek istiyorlardı. Bazen hikayenin yeterince uzadığına inanan kül yutmaz hafiyelerden biri, ilk defa karşılaştığım kararlı bir paşa ya da aylar önce tanıştığım sıska bir savcı, bütün ipuçlarının ayrıntıların bilinmeyen anlamını bir sihirbaz kolaylığıyla roman okurları için tek tek çözen o hiç de inandırıcı olmayan dedektif gibi dört başı mamur bir hikaye anlatmaya girişirdi. Rüyanın okuduğu romanların son sayfalarını hatırlatan bu sahne gelişirken, tıpkı bir okul tartışmasında jüri üyeliği yapan öğretmenler gibi parlak öğrencinin incilerini sabır ve gururla dinleyen öteki görevliler, önlerindeki devlet malzeme ofisi başlıklı kağıtlara notlar alırlardı. Katil toplumumuzu destabilize etmek isteyen dış güçlerin yolladığı bir piyondu. Sırlarının alay konusu edildiğini gören Bektaş-ı Nakşibendiler ve aruz vezniyle akrostişli şiirler yazan bazı şairlerle modern ozanlar, yani gönüllü hurufiler, bizi kargaşaya, bir çeşit kıyamete doğru iten bu kumpasta farkında olmadan dış güçlerin temsilciliğini üstlenmişlerdi. Hayır, hiçbir politik yanı yoktu bu cinayetin. Öldürülen gazetecinin yıllardır modası geçmiş bir havayla, kimsenin okuyamayacağı bir uzunluk ve üslupla kendi kafasına takılan politika dışı saçmalıkları kaleme aldığını hatırlamak yeterliydi bunu anlamak için. Katil kendisi hakkında Celal'in yazdığı abartılı efsaneleri alay sanan ünlü bir Beyoğlu haydutunun ya da kendisi ya da onun tuttuğu kiralık bir silahşördü. Sırf şan olsun diye cinayeti üstlenerek kendi kendilerini ihbar eden üniversite öğrencilerinin itiraflarının işkenceyle geri aldırtıldığı ya da camiden getirilen günahsızların itirafa zorlandığı gecelerin birinde çocukluğunu bir MİT paşasıyla eski İstanbul'un aynı arka bahçelerinde ve cumbalı sokaklarında geçirmiş takma dişli bir divan edebiyatı profesörü hurufilik ve eski kelime oyun ve sanatlar üzerine yaptığı ve şakalarla kesilen sıkıcı bir açıklamadan sonra benim gönülsüzce anlattığım hikayemi de dinlemiş ve kenar mahalle falcı gibi kurum kurum kurumlanarak olayların Şeyh Galip'in hüsnü aşkına da pek zorlanmadan pekala oturtulabileceğini bile söylemişti. Ödül heyecanıyla gazetelere ve emniyet teşkilatına yazılan ihbar mektupları o sırada Şato'daki iki kişilik bir kurul tarafından inceleniyordu. Profesörün 200 yıl önceki şiir sorunlarına dikkat çeken edebi buluşunu dikkate almadılar. Katilin ihbar edilen bir berber olduğuna o sıralarda karar verdiler. 60 yaşlarında ince ve küçücük adamı bana gösterdikten ve gene teşhis edemediğimi anladıktan sonra şatodaki çılgın ölün, hayat, esrar ve iktidar şenliklerine beni bir daha çağırmadılar hiç. Suçunu önce inkar eden, sonra itiraf eden, sonra gece inkar ve gene itiraf eden berberin hikayesini gazeteler bir hafta sonra ayrıntılarıyla yayımladılar. Celal Salik yıllar önce ilk olarak "Kendim Olmalıyım" başlıklı bir yazısında söz etmişti bu adamdan. O yazıda ve sonraki başka yazılarında berberin gazeteye gelip kendisine doğu ile ilgili, bizim ve varoluşumuzla ilgili derin bir esrarı aydınlatacak sorular sorduğunu, kendisinin de bu sorulara birer şakayla karşılık verdiğini yazmıştı. Berber birer hakaret olarak kabul ettiği ve başkalarının da tanık olduğu bu şakaların önce bir yazıda hatırlatıldığını, birkaç kere yeniden ele alındığını öfkeyle görmüştü. 23 yıl sonra ise ilk yazının gene aynı başlıkla yeniden yayımlanarak kendisine aynı hareketin yeniden edildiğini gören berber, çevresindeki bazı odakların kışkırtmasıyla köşe yazarından intikam almaya karar vermişti. Polislerden ve gazetelerden öğrendiği dille işini bireysel terörizm olarak niteleyen berberin varlığını inkar ettiği kışkırtıcı odakların kimler olduğu ise hiç anlaşılamadı. Gazetelerde adamın anlamdan ve üzerindeki harflerden arınmış, yorgun ve hırpalanmış yüzünün fotoğraflarının yayımlanmasının üzerinden çok geçmeden ibret olsun diye hızlandırılmış bir davanın ibret olsun diye hemen onaylanan kararı gereği bir sabah İstanbul'un sokaklarında yalnızca sıkı yönetim yasağını aldırmayan kederli köpek sürülerinin gezindiği bir saatte berberi astılar. O günlerde bir yandan Kaf Dağı hakkında hatırlayabildiğim ve bulabildiğim hikayeler üzerinde çalışıyor, bir yandan da olayları aydınlatmak için avukatlık yazıhanemde beni ziyaret edenlerin kuramlarını bir uyku sonrası mahmurluğuyla dinliyor, kimseye de pek yardım edemiyordu. Yazılarımdan Celal'in deccal olduğunu çıkaran ve kendisi bu sonucu çıkarıyorsa katilin de çıkardığını ve böylece Celal'i öldürecek kendisinin Mehdi'nin yani onun yerine koyduğunu uzun uzun anlatıp Celal hikayeleriyle kaynaşan gazete kesiklerindeki harfleri gösteren tutkulu İmam Hatip Lisesi öğrencisini de böyle dinledim. Celal'e tarihi kıyafetler dikip sattığını anlatan Nişantaşı'ndaki terziyi de, terzinin rüyanın kayıplara karıştığı karlı gece, dükkanında çalışırken gördüğüm terzi olduğunu bile yıllar önce gördüğü bir filmi hayal meyal hatırlayan biri gibi zorlukla hatırladım. Aynı tepkiyi MİT arşivinin zenginlikleri hakkında bilgilenmek ve gerçek Mehmet Yılmaz'ın en sonunda yakalanıp suçsuz öğrencinin salıverildiğini bana müjdelemek isteyen Saim'e de gösterdim. Saim, cinayet nedeni olarak gösterilen yazının başlığına dikkati çekerek "Kendim olmalıyım" sözü üzerine akıl yürütürken ben kendim olmaktan o kadar uzaklaşmıştım ki bu kara kitaptan da Galip'ten de uzaklaşıyordum sanki. Bir dönem kendimi yalnızca avukatlığa ve davalarıma verdim. Bir dönem ise işlerimi gevşettim, eski arkadaşlarımı aradım, yeni tanıştığım kişilerle lokantalara, meyhanelere gittim. Bazen İstanbul'un üzerindeki bulutların inanılmayacak bir sarıya ya da kül rengine döndüğünü fark ediyor, bazen de şehrin üzerindeki göğün o her zamanki bildik tanıdık gök olduğunu inandırmaya çalışıyordum kendimi. Gece yaraları Celal'in o haftaki yazılarından ikisini üçünü tıpkı verimli dönemlerinde Celal'in yaptığı gibi bir çırpıda rahat rahat yazdıktan sonra masadan kalkar, telefonun yanındaki koltuğa oturup bacaklarımı sehpaya uzatır ve çevremdeki eşyaların ağır ağır başka bir dünyanın, başka bir alemin eşyalarına ve işaretlerine dönüşmesini beklerdim. O zaman hafızamın derinliklerindeki bir yerden bir anının bir gölge gibi kıpırdandığını, hafıza bahçesinin bir başka bahçeye açılan, oradan bir ikinci, üçüncü bahçelere açılan kapılarından geçerek gölgenin ilerlediğini ve bu tanıdık bildik süreç boyunca sanki kendi kişiliğimin kapılarının da açılıp kapanarak kendimin de o gölgeyle buluşacak, o gölgeyle mutlu olabilecek bir başka kişiye doğru değiştiğini hisseder, sonra o başka kişinin sesiyle konuşmak üzereyken yakalardım kendimi. Rüyanın anılarıyla hazırlıksız bir zamanda karşılaşmamak için hayatımı pek de sıkı olmasa da bir denetim altında tutuyor, beklenmedik bir zaman ya da yerde üzerime çökmesinden korktuğum hüzünden dikkatle kaçınıyordum. Haftada 2-3 kere akşamları hali halılara gittiğimde, yemekten sonra Vasıf ile birlikte Japon balıklarına yem verir ama onunla birlikte yatağının kenarına oturup göstereceği gazete kesiklerine bakmazdım hiç. Gene de Celal'in resmi yerine Edward G. Robinson'unkinin basıldığı gazetenin kesiğiyle böyle karşılaştım. Ve ikisinin çok uzak akrabalar gibi az da olsa birbirlerine benzediklerini böyle keşfettim. Vakit geç olduğunda sanki hasta yatağında yatan rüya beni evde bekliyormuş gibi daha da gecikmeden eve dönmemi babam ya da Suzan yenge bana söylediğinde evet derdim onlara. Sokağa çıkma saati başlamadan bir an önce ben gideyim. Ama Alaaddin'in dükkanının önünden geçen ve bizim rüya ile her zaman yürüdüğümüz sokaklardan değil, eski evimize de Şehri Kalp apartmanına da yolu büsbütün uzatan arka sokaklardan yürür, Celal ile rüyanın konak sinemasından çıktıktan sonra yürüdükleri sokaklara girmemek için yolumu gene değiştirir. Böylece İstanbul'un tuhaf ve karanlık ara sokakları, lambaları, harfleri, bilmediğim duvarları, kör gözlü korkunç yüzlü apartmanları, çekilmiş karanlık perdeleri, cami avluları arasında bulurdum kendimi. Bütün bu karanlık ve ölü işaretler arasında yürümek beni öylesine başka biri yapardı ki, sokağa çıkma yasağının başlamasından az sonra Şehri Kalp apartmanının kaldırımına vardığımda, en üst katın balkon demirlerine hala asılı duran bez parçasını gördüğümde, bunu rüyanın beni evde beklediğinin bir işareti olarak okurdum kolaylıkla. Boş ve karanlık sokaklarda yürüdükten sonra rüyanın benim için astığı işareti balkon demirinde görünce evliliğimizin 3. yılında karlı bir gece yarısı yıllardır ahbaplık eden anlayışlı iki dost gibi birbirimizi iğnelemeden ve sohbeti rüyanın ilgisizliğinin dipsiz kuyusunu hiç düşürmeden ve birden aramızda bir ruh gibi beliriveren o derin sessizliğin yaklaştığını da hiç hissetmeden uzun uzun konuştuklarımızı hatırlardım. Benim konuyu açmamla rüyanın da kendi hayal gücünden aldığı bir tatla 73 yaşında birlikte geçireceğimiz bir günü hayal etmiştik. 73 yaşındayken bir kış günü birlikte Beyoğlu'na çıkacaktık. Biriktirdiğimiz paralarla kendimize karşılıklı birer hediye alacaktık. Bir kazak ya da bir çift eldiven, üzerimizde sevip alıştığımız ve bizim kokumuzla kokan eski ve ağır paltolarımız olacaktı. Bir şey aramadan konuşa konuşa ve boş boş vitrinlere bakacaktık. Nefretle küfür ederek her şeyin değişmesinden yakınacak, eski elbiselerin, eski vitrinlerin ve eski insanların daha iyi ve güzel olduğundan dem vuracaktık. Bunları yaparken gelecekten bir şey bekleyemeyecek kadar ihtiyar olduğumuz için böyle davrandığımızı bilecektik. Ama gene de böyle davranacaktık. Nasıl tartıldığına, nasıl paketlendiğine dikkatle bakarak bir kilo kestane şekeri alacaktık. Sonra Beyoğlu'nun arka sokaklarında bir yerde daha önceden hiç görmediğimiz bir eski kitapçı bulacak ve şaşkınlık ve sevinçle birbirimizi kutlayacaktık. İçeride rüyanın hiç okumadığı ya da okuduğunu unuttuğu ucuz polisiye romanlar olacaktı. Biz romanları seçip eşelenirken kitap yığınları arasında gezen yaşlı bir kedi hırıldayacak, anlayışlı kitapçı kadın da bize gülümseyecekti. Ellerimizde ucuza aldığımız için bizi sevindiren kitap paketleri, rüyanın en azından 2 aylık polisiye roman ihtiyacını karşılamanın sevinciyle oradan çıkıp girdiğimiz muhallebicide çaylarımızı içerken aramızda küçük bir kavga çıkacaktı. 73 yaşına geldiğimiz için bizim gibi bütün insanların başına geldiği gibi 73 yaşına gelip bütün hayatımızı boşa geçirdiğimizi bildiğimiz için kavga edecektik. Eve dönünce paketleri açacak, elbiselerimizi hiç çekinmeden çıkaracak ve kasları zayıflamış beyaz ve yaşlı gövdelerimizle bol kestane şekerli ve şuruplu uzun bir sevişmeye verecektik kendimizi. Yaşlı ve yorgun gövdelerimizin soluk rengi, 67 yıl önce ilk tanıştığımız zamanlardaki çocuk tenlerimizin yarı saydam krem aklığında olacaktı. Hayal gücü her zaman benimkinden parlak olan rüya, çılgın sevişmenin ortasında durup sigara içip ağlayacağımızı da söylemişti. Konuyu ben açmıştım çünkü 73 yaşında artık başka hayatları özlemeyecek bir hale geldiğinde rüyanın beni seveceğini biliyordum. İstanbul ise okuyucularımın fark ettiği gibi aynı sefaletiyle yaşayacaktı. Bazen Celal'in eski kutuları içinde ya da yazıhanemdeki eşyaların arasında ya da Hale Hala'nın evinde bir odada tuhaf bir şekilde gözümden kaçtığı için atılmamış eski bir eşyasına rastlıyorum hala. İlk tanıştığımızda üzerinde gördüğüm çiçekli elbisenin mor düğmesi, 1960'lı yıllarda Avrupa dergilerindeki becerikli ve sağlıklı kadınların yüzlerinde görünmeye başlayan ve aynı yıllarda Rüya'nın 6 ay takıp sonra attığı üst kenarları çekik modern gözlükler, birini saçlarına iki eliyle yerleştirirken öbürünü dudaklarının kenarında tuttuğu küçük, kara firketeler, yıllarca kayıp diye hüzünlendiği ve içine dikiş iğneleriyle ipliklerini koyduğu tahta vakvan kuyruktan kapağı, Melih amcanın avukatlık dosyalar arasında kalmış ve bir ansiklopediden kopya edilerek hazırlanmış, Kaf Dağı'nda yaşayan efsanevi Simurg kuşuna ve onu arayanların serüvenlerine ilişkin edebiyat ödevi, Suzan yengenin saç fırçasına takılı kalmış saç telleri, bana yazılıp verilmiş bir sipariş listesi, Lakerda, Beyaz Perde dergisi, çakmak için gaz, fındıklı bolibon çikolatası, dedeyle birlikte yapılmış bir ağaç resmi, alfabedeki at, 19 yıl önce kiralık bir bisiklete binerken ayaklarında gördüğüm yeşil çorapların teki. Bu nesnelerden birini Nişantaşı sokaklarındaki apartman önlerindeki çöp tenekelerinden birini usulca, saygıyla, titizlikle bırakıp kaçmadan önce onları birkaç gün, bazen birkaç hafta, hatta peki bir iki ay kirli ceplerimde taşır, onlardan acıyla uzaklaştıktan sonra bile tıpkı apartman karanlığından geri dönen eşyalar gibi bir gün anılarıyla birlikte bu hüzün eşyalarının da bana tek tek geri geleceklerini düşlerdim. Bugün rüyadan bana kalanlar ise yalnızca yazılar. Bu kara, kapkara, karanlık sayfalar. Bazen bu sayfalardaki hikayelerden birini, söz gelimi Cellat'ın hikayesini ya da Rüya ile Galip adlı masalı Celal'in ağzından ilk duyduğumuz karlı kış gecesini hatırladığımda, insanın kendisi olabilmesinin tek yolunun bir başkası olması ya da bir başkasının hikayelerinde kaybolması yolundaki bir başka hikayeyi hatırlıyor, kara bir kitapta yan yana getirmek istediğim bu hikayelerle de bana, tıpkı bizim birbirlerine açılan aşk hikayelerimiz ve belleklerimiz gibi, bir üçüncü, bir dördüncü masalı İstanbul'un sokaklarında kaybolunca başka biri olan aşığın hikayesiyle yüzündeki kayıp anlamı ve esrarı arayan adamın hikayesini heyecanla hatırlatıyor. Ve böylece eski, çok eski, çok çok eski hikayeleri yeniden kaleme almaktan ibaret yeni işime daha bir şevkle sarılıp kara kitabımın sonuna geliyorum. O sonda Galip gazeteye yetiştirmesi gereken ve aslında kimsenin de artık pek aldırış etmediği Celal'in son yazısını yazıyor. Sonra sabaha doğru acıyla Rüya'yı hatırlıyor ve masadan kalkıp uyanmakta olan şehrin karanlığına bakıyor. Rüya'yı hatırlıyor ve masamdan kalkıp şehrin karanlığına bakıyorum. Rüya'yı hatırlıyor ve İstanbul'un karanlığına bakıyoruz ve gece yarıları uykuyla uyanıklık arasında mavi damalı yorganın üzerinde Rüya'nın izine rastladığımı sandığım zaman kapıldığım keder ve heyecana kapılıyoruz. Çünkü hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz. Yazı hariç. Yazı hariç. Evet tabii. Tek teselli yazı hariç. 1985-1989. Kitabın sonu. 6 Aralık 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr. 0212 417 25 46. 0212 417 19-25